Ayrım 5.
Burada parmaklıkların ötesinde hiç duyulmayan hikayeler ve söylentiler vardı. Belki de burası şehirde hiçbir zaman yayınlanmayan şarkıların bestelenip çoğaltılarak elden ele dolaştırıldığı tek yerdi. Bana firar etmeye çalışırken yakalanan birkaç gencin yazıp, şimdi de intikam için söyledikleri şarkı sözlerinin uzun bir listesi gösterildi. Hücre arkadaşımdan bir daha göremeyeceğim korkusuyla olabilecek her şeyi öğrenmeye çalıştım. Ancak o bir süre sonra bana yatağımı gösterip lambayı söndürmemi istedi. Orada bir gece kalmak, göreceğimi hiç ummadığım uzak bir ülkeye seyahat etmek gibiydi. Sanki kuledeki saatin vuruşunu, köyün akşam gürültülerini daha önce hiç duymamıştım. Demir parmaklıkların iç kısmında bulunan pencereyi yatarken açık bırakmıştık. Kasabamız sanki bir ortaçağ Avrupası kasabası görünümündeydi. Concord nehrimiz Ren nehrine dönüşmüştü. Önümden şövalyelerin ve şatoların görüntüleri geçiyordu. Bunlar sokaklarda duyduğum yaşlı yurttaşların sesleriydi. Bitişikteki köy restoranının mutfağında olup bitenin gönülsüz dinleyicisi ve seyircisi olmuştum. Tümüyle yeni ve hoş bir deneyim. Kasabama daha yakından bakıyor, derinlerine dalıyordum. Geçmişte kurumlarını hiç bu kadar yakından tanımamıştım. Cezaevi de kasabanın bu tipik kurumlarından birisi. Buranın insanları için neyin önemli olduğunu az da olsa anlamaya başlıyordum. Sabahleyin kahvaltımız küçük, dikdörtgen şeklindeki teneke tepsinin içinde, kapıdaki mazgal deliğinden içeriye itildi. Kahvaltı yaklaşık bir litre kakao ve siyah ekmekten oluşuyordu. Yanında bir de demir kaşık veriyorlardı. Kapları geri almaya geldiklerinde, tecrübesiz bir tutuklu olarak kalan ekmeği geri vermek istedim. Ancak hücre arkadaşım buna el koyup, öğle ya da akşam yemeği için ayırmam gerektiğini söyledi. Kısa bir süre sonra onu komşu tarlada her gün yaptığı işe ot biçmeye gitmesi için dışarı çıkardılar. Giderken iyi günler diledi ve beni muhtemelen bir daha göremeyeceğini söyledi. Cezaevinden çıkınca, çünkü birisi benim yerime vergiyi ödemişti, elbette gençlik günlerinde içeri atılıp ağarmış saçlarıyla yalpalayan bir ihtiyar olarak çıkan birinin ayrımına varacağı kadar büyük değişiklikler görmedim. Ama gene de kafamdaki kasabaya, devlete, ülkeye ilişkin imaj tek başına bu kısa zaman diliminin değiştirebileceğinden çok değişmişti. İçinde yaşadığım devletin niteliğini şimdiye kadar olduğundan çok daha net görüyordum. Ayrıca aralarında yaşadığım insanlara iyi komşu ve arkadaş olarak ne derece güvenilebileceğini öğrenmiştim. Bunların arkadaşlıkları sadece iyi günlerle sınırlıydı ve doğrudan yana tavır almak için özel bir çaba harcamıyorlardı. Ön yargıları ve batıl inançlarıyla Çinliler ya da Malezyalılar kadar bana tümüyle uzak bir ırkın mensubu gibiydiler. İnsanlık için bir fedakarlıkta bulunmak istedikleri zaman bile mülkleri dahil olmak üzere hiçbir şey için riske girmiyorlardı. Davranışlarında asil değillerdi. Örneğin bir hırsıza, hırsızın onlara gösterdiği davranıştan başkasını göstermiyorlardı. Bir kısım ritüelleri yerine getirerek ve birkaç dua ile hiçbir risk üstlenmeden, virajsız ama anlamsız bir yolu takip ederek ruhsal selametlerini sağlayacaklarını umuyorlardı. Kim bilir, belki de komşularıma yönelik eleştirim çok acımasız. Belki de bunların birçoğu kasabalarında bir cezaevi olduğundan bile habersizdir. Geçmişte şehrimizde cezaevinden tahliye olan bir borçlunun, tanıdıklarının onu cezaevinin parmaklıklarını temsil etmek üzere çapraz olarak birleştirdikleri parmaklıklarının arasından bakarak selamlamaları, "İyi günler, nasılsınız?" diye sormaları adettendi. Benim komşularım ise beni böyle selamlamadılar. Karşılaştığımızda sanki uzun bir seyahatten geri dönmüşüm gibi, önce bana, sonra şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Tamir edilmiş ayakkabımı almak için ayakkabıcıya giderken yakalanmış, cezaevine atılmıştım. Ertesi sabah bırakılınca yoluma bıraktığım yerden devam ettim. Ayakkabılarımı giydim ve yaban mersini toplarken yol göstermem için beni sabırsızlıkla bekleyen gruba katıldım. Yarım saat sonra atları çabucak koşmuştuk. Bölgemizin en yüksek tepesinde yaban mersinlerinin arasındaydık. Kasabadan 7 mil uzaklaşmıştık ve çevremizde devletten hiçbir emare yoktu. Benim cezaevlerimin bütün hikayesi kısaca budur. Yol vergisi ödemeyi hiçbir zaman reddetmedim. Çünkü iyi bir komşu olma duygum da kötü bir uyruk olma duygum kadar güçlüdür. Okulların desteklenmesine gelince kendi payıma yurttaşlarımı eğitmek için üzerime düşeni yapıyorum. Vergi hesabındaki belirli bir kalemden dolayı vergiyi ödememezlik etmiyorum. Yapmak istediğim devlete itaati reddetmek, kendimi bu sorumluluktan geri çekmek ve onun etki alanından çıkmaktan ibarettir. Birini öldürecek adamı ya da silah satın almada kullanılmadığı sürece dolarlarımın nereye gittiği beni ilgilendirmiyor. Dolar masumdur, suçlanamaz. Ancak beni esas ilgilendiren uyruk olarak sadakatimin sonuçlarıdır. Evet, bu tür durumlarda adet olduğu üzere ondan olabildiği ölçüde yararlanmaya çalışsam da devlete kendi tarzıma uygun biçimde gürültüsüz patırtısız savaş açıyorum. Başkaları benden istenen vergiyi devlete duydukları sempatiden dolayı ödüyorlarsa, kendi vergilerini öderken yaptıklarını yapıyor, adaletsizliği devletin kendilerinden beklediğinden daha fazla desteklemiş oluyorlar. Eğer bu insanlar vergiyi mükellefe yönelik yanlış anlaşılan bir ilgiden dolayı, onun mülkiyetini korumak ya da içeri atılmasını önlemek için ödüyorlarsa, bunu özel duygularını ne ölçüde toplumsal çıkarların karşısına koyabileceklerini yeterince ayrıntılı düşünmedikleri için yapıyorlar. Hali hazırdaki durumum bu. Ancak böyle bir durumda davranışların inatçılık tarafından belirlenmemesi ya da başka insanların düşüncelerine gösterilen lüzumsuz bir özenden tek yanlı etkilenmemesi için yeterince dikkatli olunamaz. İnsan böyle durumlarda kendine ve zamana uygun olanı yapmaya dikkat etmelidir. Bazen insanların aslında iyi şeyler istediklerini, ancak bilgisiz olduklarını, nasıl yapacaklarını bilseler daha farklı davranacaklarını düşünüyorum. Komşularını neden sana istediklerinden farklı davranmaya zorlanacakları duruma düşürüyorsun diye soruyorum kendi kendime. Ancak hemen ardından onların davrandıkları gibi davranmam ya da başkalarının farklı türden daha büyük acılar çekmelerini kabul etmem için bir nedenim olmadığını düşünüyorum. Bazen de kendime, milyonlarca insan herhangi bir öfke, kötü niyet ya da kişisel bir duygu olmaksızın senden birkaç kuruş istiyorsa ve eğer bunların anayasaya göre taleplerini değiştirme ya da geri çekme olanakları yoksa ve sen kendi tarafına başka milyonları çekemiyorsan neden bu kaba, büyük güce kafa tutuyorsun diye soruyorum. Sen soğuğa ya da açlığa da bu katılıkla karşı çıkmıyorsun. Sükunetle binlerce benzer zarurete boyun eğiyorsun. Kafanı ateşe sokmaya da kalkmıyorsun. Ancak bunları sadece bir kaba kuvvet değil de insani bir güç olarak düşünüp bu milyonlarca insanla kaba ve cansız şeylerden farklı, insani bir ilişkim olduğunu göz önüne getirdiğim ölçüde bir çağrının mümkün olduğunu görüyorum. Birincisi onların doğrudan yaratıcılarına yönelttikleri çağrı, ikincisi birbirlerine yönelttikleri çağrı. Kafamı bilerek ateşe sokmakla ne ateşe ne de ateşin yaratıcısına bir mesaj iletmiş, bir çağrı yapmış olurum. Ve yaşadığım eziyetin tek suçlusu ben olurum. Eğer insanların durumları ile ilgili memnun olmam gerektiğine kendimi ikna ederek, onlara ve kendime yönelik beklentilerimi bir kenara bırakıp bu kanaate uygun davranabilsem, iyi bir Müslüman ya da bir kaderci gibi var olan durumla yetinmeye çalışmam ve bunun Tanrı'nın isteği olduğunu söylemem gerekirdi. Ancak insan gücüne karşı çıkmakla doğa güçlerine karşı çıkmak farklıdır. Burada belli ölçüde başarıyla direnebilirim. Ne ki Orpheus'un yaptığı gibi taşların, ağaçların, hayvanların doğal yapısını değiştirmeyi umamam. Hiçbir insan ya da ülkeyle kavga etmek istemiyorum. Kılı kırk yararak sorunlar çıkarmak, doğrucu Davut olmak ya da kendimi komşularımdan üstün görmek istemiyorum. Daha çok ülkenin yasalarına uymak için bir bahane arıyorum. Bunlara uyum için çok hazırım. Hatta kendimden kuşkulanmak için nedenim de var. Her yıl vergi memuru geldiği zaman uyumlu davranmak için bir gerekçe bulmak üzere federal devletin ve eyaletin tavrını ve faaliyetlerini ve de halkın ruh halini incelemeye hevesli görüyorum kendimi. Ülkemizi ana babamız gibi sevmeliyiz ve günün birinde eğer bu kutsal görevi için gerekli sevgi ve çabadan kaçınmışsak bunun sonuçlarına katlanmalı ve ruhumuzu sorumluluk ve inanca göre eğitmeli, iktidar ve çıkar peşinde koşmamalıyız. Devletin yakın bir gelecekte üzerimden tüm bu sıkıntıları alacağına ve benim de ülkemin insanlarının herhangi birinden daha fazla yurtsever olmama gerek kalmayacağına inanıyorum. Alttan bakıldığında tüm aksaklıklarına rağmen var olan anayasa iyi bir anayasadır. yasalar ve mahkemeler saygı gösterilmeye layıktır. Hatta bu devlet ve Amerikan hükümeti de birçoklarının betimlediği gibi birçok açıdan hayran olunmaya, teşekküre layık nadide şeylerdir. Üstten bakıldığında ise bunlar sıradan, benim betimlediğim gibidir. Daha yüksek bir noktadan, en tepeden bakıldığında bunların ne olduğunu, incelenmeye ya da üzerinde düşünmeye değer olup olmadığını kim söyleyebilir? Hükümet beni çok özel olarak ilgilendirmiyor ve kafamı bu konuda mümkün olduğu kadar az yormalıyım. Bugün bile hükümetin denetimi altında geçirdiğim anlar çok fazla değil. Zaten düşüncelerinde, fantazilerinde, tasarımlarında, yani değişen, canlı şeylerde özgür olan bir insanın önü, akılsız yönetici ve reformcular tarafından tehlikeli bir biçimde kesilemez. Çoğunluğun benden farklı düşündüğünü biliyorum. Ancak yaşamlarını bu ya da benzeri konulara adamış olanlarla çelişkim diğerlerine oranla çok az. Buna karşılık tümüyle bir kurumun içinde yaşayan devlet adamları ve yasa koyucular bu kurumu hiçbir zaman çıplak ve açık bir biçimde algılayamazlar. Bunlar değişen bir toplumdan söz ederler. Ancak bu toplumun bugünkü durumunun ötesine ulaşan bir tasarımları yoktur. Belki bunlar deneyimli ve karar verme yeteneği olan insanlardır ve kuşkusuz bizim teşekkür borçlu olduğumuz yetkin hatta faydalı kurumlar yaratmışlardır. Ama tüm yaratıcılıkları ve yararlılıkları çok geniş olmayan belli sınırlar içinde kalmaktadır. Bunlar dünyanın günlük politika ve faydacılıkla yönetilmediğini unutmaya alışkındırlar. Örneğin Webster, Daniel Webster 1782-1852, başarılı, çenesi güçlü avukat, sonraları liberal eğilimli politikacı, senatör, dışişleri bakanı, Teksas'ın Amerika tarafından ilhakına ve Meksika'ya karşı savaşa karşı çıkmıştı. Almanca çeviriye dipnot. Hükümeti hiçbir zaman çok yönlü olarak sorgulamaz ve bu nedenle de konuyla ilgili inandırıcı bir şey söyleyemez. Onun sözleri günümüzün hükümet yapısında hiçbir değişikliğe yeltenmeyen yasa koyucular için atasözleri gibidirler. Ancak düşünen ve evrensel değerde yasalar yapmak isteyen insanlar için bunlar işin esasına dokunmayan içi boş sözlerdir. Konuyla ilgili açık ve derin düşünceleriyle Webster'ın düşünme yetisi ve kapasitesini gölgede bırakacak insanlar tanıyorum. Gene de reformcuların çoğunluğunun ucuz iddiaları ile genelde politikacıların daha da ucuz hikmet ve belagatlarıyla kıyaslandığında onun sözleri tek mantıklı ve işe yarar sesi oluşturuyor. Bunun için Tanrı'ya müteşekkiriz. Başkalarıyla kıyaslandığında o daha güçlü, orijinal ve de her şeyden önce daha pratiktir. Ancak bu sözler bilgelik değil, basiret ifadeleridir. Bir avukatın gerçeği, gerçeklik değil tutarlılık ya da kendi içinde tutarlı bir çözümdür. Gerçeklik ise daima kendisiyle uyum içindedir ve de esas olarak kötülüğün ne tür bir hukuki sonucu olacağıyla, yani biçimsel adaletle ilgili değildir. Webster şanına uygun olarak verilen anayasanın savunucusu unvanını hak etmiştir. Gerçekten de onun değişim yolunda yapacağı hiçbir hamle yoktur. O sadece savunucudur. Bir lider değil, bir takipçidir. Onun liderleri 87'lilerdir. 1787 yılında Birleşik Devletler'in anayasasını yapan kurucu meclisi Philadelphia'da toplandı. Almanca çeviriye dipnot. Hiçbir zaman eyaletlerin federal bir yapı altında toplanmalarına olanak sağlayan anlaşmayı zayıflatacak bir çabanın içinde olmadım, olmayacağım ve olunmasını da asla önermiyorum. Anayasanın köleciliğe izin verdiği gerçeği ile ilgili olarak ise, özgün sözleşmede bu şekilde yer almaktadır, bırakınız kalsın diyor. Ve bütün açıklığı ve yeteneğine rağmen bir olayı politik bağlamından koparıp, önyargısız ve mantıklı bir biçimde değerlendirme becerisini gösteremiyor. Amerika'da nasıl olur da bir insan kölelikle ilgili böyle iş olsun kabilinden bir yanıt verir ve bağımsız bir birey olarak konuştuğunu iddia edebilir? Böyle bir anlayıştan toplumsal sorumluluklarla ilgili yeni normların çıkması beklenebilir mi? Devamla, köleliğin uygulandığı eyaletlerin hükümetlerinin bunu uygulama biçimleri kendi anlayışları, temel ilkelerine karşı olan sorumluluk bilinçleri, mülkiyet, insanlık ve adaletle ilgili yasaları ve Tanrı'ya karşı sorumluluklarıyla şekilleniyor. İnsanlık hizmeti ya da başka bir nedenle ortaya çıkan derneklerin bununla en küçük bir ilgisi yoktur. Bunları hiçbir zaman cesaretlendirmedim ve de cesaretlendirmeyeceğim diyor. gerçeğin saf kaynağını tanımayan ve akıntıya karşı yürüyüp kaynağını aramayanlar. İncil ya da anayasalarına takılıp kalıyor. Riayet ve huşu ile kendi kaynaklarından içmekle yetiniyorlar. Oysa gerçeğin ince bir sızıntı olarak gelip bu göle ya da gölete döküldüğünü fark edenler, paçalarını bir kez daha sıvıyor ve gerçeğin kaynağına doğru yürümeye devam ediyorlar. Yasa yapıcı olarak Amerika'da dahiliği hak edecek kimse çıkmadı. Böylelerini dünya tarihinde bulmak zaten zordur. Söz ustalarının, belagatçilerin ve politikacıların sayısı ise binleri bulur. Ancak günümüzün tartışmalı sorunlarını çözme yeteneğine sahip lider henüz konuşmaya başlamadı. Biz belagati, ifade edebileceği herhangi bir gerçeklikten ya da bize yaratacağı bir ilhamdan dolayı değil, bizzatihi kendisinden dolayı beğeniyoruz. Halk temsilcilerimiz serbest ticaretin, özgürlüğün, birlikteliğin ve doğruluğun bir millet için değerini henüz bilmiyorlar. Bunların göreli olarak basit vergilendirme, para, ticaret ve tarım konularında bile yetenekleri sınırlı. Yönetimimiz halkın sağlıklı deneyimleri ve etkin müdahaleleri olmaksızın sadece kongre üyelerinin laf ebeliklerine bırakılmış olsaydı, Amerika uluslar arasındaki yerini uzun süre koruyamazdı. 800 yıl boyunca İncil üzerinde çalışıldı. Bu konuda belki söz söyleme hakkım olmasa da söylemek istiyorum. Peki, bunun yasama bilimine saçtığı ışıktan yararlanacak kadar öngörülü ve pratik yetenekli halk temsilcisi nerede? Benim bile severek boyun eğebileceğim devlet otoritesi, çünkü benden iyi bilen ve daha doğru yapana, hatta birçok durumda o kadar iyi bilmeyip daha doğru yapamayanlara da itaate hazırım, saf biçimiyle yoktur. Gerçekten adil olması için böyle bir oluşumun yönetilenlerin vekaletini ve onaylarını alması gerekir. Yani hükümet benim şahsım ve mülkiyetim üzerinde mutlak olarak değil, sadece benim izin verdiğim ölçüde hak sahibi olabilir. Mutlak monarşiden sınırlı bir monarşiye, sınırlı bir monarşiden demokrasiye geçiş, bireye gerçek saygı doğrultusunda atılmış ileri adımlardır. Çinli felsefeci bile bireyi imparatorluğun temeli sayacak kadar bilgeydi. Bizim tanıdığımız biçimiyle demokrasi olası en mükemmel yönetim biçimi midir? İnsan haklarının kabulü ve yasallaştırılması konusunda bir ileri adım daha atmak mümkün değil midir? Bireyi bütün gücünün ve otoritesinin kaynaklandığı daha üstün ve bağımsız bir güç olarak tanıyıp ve ona karşı bu anlayışla davranmadıkça hiçbir zaman gerçekten özgür ve aydınlanmış bir devlet var olmayacaktır. Ben tüm insanlara adil davranmayı ve bireye saygı gösterip bir komşu muamelesi yapmayı beceren bir devlet tahayyül ediyorum. Böyle bir devlet, komşuluk ve insanlık görevlerini yerine getirmeleri kaydıyla ona soğuk duran, onunla kaynaşmayan ve kendisini de kucaklamadığı insanların varlığını kendi düzeni açısından bir sorun olarak görmez. Böyle meyveler veren ve onları olgunlaştıkları zamanda düşmeye bırakan devlet, hayalini kurduğum ama henüz hiçbir yerde görmediğim mükemmel ve şanlı bir devletin yolunu açabilir. Sivil itaatsizliğin tanımı ve haklılığı. John Rawls. 1. Sivil itaatsizliğin tanımı. Şimdi doğal ödev ve sorumluluğun. Rawls söz konusu kitabında doğal ödev kavramlarını şu şekilde tanımlar. Doğal ödevler, toplumun verili koşullarda beklenebileceği ölçüde adil olması için herkesten beklenen davranışlardır. Doğal ödevleri pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayıran Rawls, pozitif ödevler arasında karşılıklı saygıyı, karşılıklı yardımlaşmayı, adaletin korunmasını, negatif ödevler arasında ise kimseye zarar vermemeyi, suçsuza dokunmamayı ve benzeri sayar. Doğal ödevler tüm insanlar açısından girilecek ilişkiler ve kurumlardan bağımsız olarak mevcutturlar. Doğal sorumluluk ise bir ilişki ile, örneğin politik bir sorumluluğun, evlilik sorumluluğunun, kamusal bir görevin üstlenilmesiyle ya da ikinci bir insanla girişilen, geçici bir oyun ilişkisi dolayısıyla yapılan, açık ya da zımni bir sözleşmenin sonucu olarak ortaya çıkar ve kurallara uymayı, sadakat ve adilane davranışı, adilanelik, hakkaniyet, önşart koşar. Çevirenin notu. Temel içeriğini sivil itaatsizlik teorisi çerçevesinde izaha çalışacağım. Daha önce belirttiğim gibi bu teori sadece arada bir ciddi adaletsizlikler yaşansa da genel anlamda adil olan toplumlar için geçerlidir. Bana göre genel anlamda adil bir durumun ön şartı demokratik bir yönetim biçiminin varlığıdır ve bu anlamda teori, sivil itaatsizliğin yasal demokratik otorite karşısındaki rolü ve uygunluğu ile ilgilenir. Bu nedenle sivil itaatsizlik teorisini başka yönetim biçimlerine uygulanabilir, ne de istisnalar bir yana bırakılırsa başka türden sapma ya da başkaldırı biçimlerini konu edinir. Bu protesto biçimini militan davranış ve direniş biçimleriyle birlikte ele alıyorum. Çürümüş bir sistemin değiştirilmesi ya da devrilmesinin taktiklerinden birisi olarak değil. Çünkü böyle bir durumda fazla sorun yoktur. Belirtilen amaca uygun herhangi meşru bir araç söz konusu ise kuşkusuz bu öncelikle şiddete dayalı olmayan direniştir. Benim anladığım biçimiyle sivil itaatsizlik sorunu sadece şu ya da bu ölçüde adil demokratik bir devletin anayasayı meşru olarak kabul eden yurttaşları için ortaya çıkmaktadır. Sorun bir görevler çatışmasıyla ilgilidir. Yasama gücünün çoğunluk tarafından belirlenen yasalara ya da yürütme gücünün bu yasalara dayanan edimlerine, uyma görevi, kişilerin kendi özgürlüğünü savunma hakkı ve haksızlığa karşı direnme görevi dikkate alındığında hangi noktadan itibaren bağlayıcı değildir? Bu soru, çoğunluk kuralının anlamı ve sınırlarına dokunmaktadır. Bu nedenle sivil itaatsizlik sorunu, demokrasinin ahlaki temeline ilişkin her teorinin denek taşıdır. Anayasal bir sivil itaatsizlik teorisi 3 bölümden oluşur. Teori öncelikle bu karşı çıkış biçimini tanımlar ve demokratik otoriteye yönelik diğer muhalefet biçimleriyle olan ayrımını belirler. Bu eylemler yasal mitinglerden, mahkemelerde emsal kararlar çıkartılmasını sağlama amacına yönelik yasa ihlallerine, militan eylemlere ve örgütlü direnişe kadar uzanır. Teori sivil itaatsizliğin bu olasılıklar kümesi içerisindeki yerini netleştirir. İkinci olarak teori sivil itaatsizliğin gerekçelerini ortaya koyup, az ya da çok adil demokratik bir toplumsal düzen veri alınarak sivil itaatsizliğin hangi koşullar altında haklı olabileceğini tartışır. Son olarak teorinin sivil itaatsizliğin anayasal bir sistem içindeki rolünü ve özgür bir toplumda bu tür bir protesto eyleminin uygunluğunu izah etmesi gereklidir.